Evet, bugün yine Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün biraz ileri bakmak istiyoruz. İmanlıya ne bekliyor? Geleceğimiz nasıl bir şey? Ve ben normal bir imanlıya sorsam, diyecek, cennete gireceğiz. Ve bugünkü konumuz bu. Bu cennet acaba nasıl bir şey? Neye benziyor? Ve buradaki düşünceler İncil'e uygun olsun diye uğraşıyoruz. Cennet sözü aslında Persya'nın, İran'dan gelen bir sözdür. Farsça bir sözdür. Ve o da ne demek? Büyük ve duvarla kaplı bir sarayın etrafındaki bahçeyi gösteriyor. Anlamı budur. Krallar bununla kendi zenginliğini ve kuvvetini göstermek isterdiler. Ve privadayı yani istedikleri gibi, doğayı istedikleri gibi değiştiriyorlar diye. Benim gücüm var diye sadece insanlar üzerine, ağaçların işte yeşilliğin üzerine gücüm var diye onu göstermek istiyorlar. Demek ki kralın gücünü gösteren bir yer ve rahatlık yeri. En başta en büyük kral olan Rab Allah öyle bir bahçe yarattı. Adem bahçesi. Hep onu konuşuyoruz. Cennet buymuş insanların anlayışına göre. Evet, insanı da onun içine koydum. Orada her şey tertiplidir. Yaratılış kitabının birinci bölümünü açtığımız zaman onu orada görüyoruz. Rab bir bahçe, bir kral olarak onun sarayın etrafında sanki bir bahçe vardı. Ve o da bu bahçe ile kendi gücünü koydu, insanları oraya koydu. Ve sonra ne oldu? Tarihin başındaki bahçeyi, cennet bahçesini insanlar şimdi olduğu gibi transfer ediyorlar tarihin sonundaki cennetle. Yani sanki birebir benzermişler. Ama bu da şimdi bu gerçekten öyle mi diye bugün bunu araştırmak istiyoruz. Evet, bu Aden bahçesine şimdi dönmek istiyoruz. Cennet bahçesi. Yaratılış 2. bölümde ayet 8-9 arası onları görüyoruz burada. Ve şöyle yazıyor. Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Yaratı Adem'i yani insanı oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacı ile iyi ile kötüyü bilme ağacını koydu. İşte bu kısa ayetlerle Rab bize anlatıyor en baştaki cennet durumu, bahçedeki yani durumu. Ve burada ne öğreniyoruz? Birçok insan, birçok kişi bunu duyunca gülüyorlar. Abi siz masallara inanıyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Başkaları yine diyor ki bu sadece kutsal kitapta geçmiyor. Birçok eski dinlerde, Babil dinlerinde, Egipt dinlerinde, İranlıların dinlerinde, eski dinlerde bu hep böyle bir şey vardı. Özel tarafı yok. Ama burada bu kısa sözlerle ve odaki durumu bakarsak Rab burada çok önemli ruhsal dersler vermek istiyor bize. Biz buradaki yani ruhsal durumuna bir göz atalım. Buradaki ruhsal dersler nedir? En birincisi Rab Allah bahçeyi dikti. Yani o kendiliğinden olmadı. Rab diyor, Rab koydu, Rab yaptı. O bir kral olarak her şeyi tertipledi. O bahçe Adem içindeydi. Rab Allah önceden her şeyi planlamıştı. Ve o bahçede kaldıkça insanla Allah'ın arası iyi olacak. Yani Rab bu bahçe yaptı. Yani sanki insanların yaşayacak yeri olsun. Değil ama ayrı bir şey. Hayır. Onunla birlikte bu bahçede görünsün diye. Bu bahçede yani buluşsun diye. Bize göstermek istiyor ki hani o bizimle birlikte olmak istiyor. İkinci büyük ders, o da yazıyor, o bahçede çok çeşit ağaçlar var. Aldanmayın, sadece iki tane ağaç atlan geçiyor ama çok türlü var. Çok çeşit vardı. Ve bu da diyor ağaçlar vardı. Niye bunu anlatıyor? Bizim bana ne ağaçlardı? Portakal, armut, tamam kayısı, bana ne? Bu mesele nedir? Ama o ağaç meselesi büyük bir ruhsal hakikati gösteriyor. Bir düşünün, ağacın yemişleri nereden geliyor? Yukarıdan geliyor. Yani Allah'ın yanından geliyor. Ve eski insanlar için bu yukarı aşağı farkları çok büyük bir anlam taşıyor. Yukarıdan gelen her şey iyidir, aşağıdan çıkan kötüden geliyor. Yani insandan geliyor, Allah'tan gelen yukarıdan geliyor. Yukarıdan gelen her şey Allah'ın yanından geliyor diye düşündü. Yakup 1.17 yazıyor ki hani her iyi bahşiş Allah'tan yukarıdan geliyor. ne demek burada istiyor göstersin? İnsan gerekli olan her şeyi Allah'tan alacaktır. Rab diyor, ben meyve olarak sana her şeyi vereceğim. Ne kadar büyük bir fark değil mi? Patates aşağıdan çıkan toprakla uğraşmak başka, hazır meyve koparmak başka değil mi? Ve Rab dedi ki evet, aslında yani yaşamak için gerekli olan her şeyi ben sana yukarıdan vereceğim. Allah'ın yanında kalırken çok bolluk ve türlü türlü hani meyveler var. Tek çeşit değil. O da bizim ruhsal hayatımız için büyük bir ders var. Hani Rab çeşitlilikten zevk alıyor. Bir tek meyve yeterdi. Var insanlar, var hayvanlar diyelim. Tek bir çeşit yapraktan ya da bir tek çeşit yemekten hayatını sürdürüyor. Ama Rab çok türlü ağaçları yarattı. Ve Rab bu farklılıktan, çeşitlilikten diyelim zevk alıyor. Üçüncü büyük bir hakikat. Rab insanları oraya koydu ama iş bitmedi oraya kadar. Hadi yiyin yaşayın olur. Öyle mi? Hayır. Ondan sonra Adem'e bir iş verdi. Adem lazımdı o bahçede işlesin. Niye? Allah'ın gücü yok mu? Her şey kendiliğinden büyüsün. Evet ama gene de hani birçok kişi diyor ki hani zahmetle çalışmak Allah'ın lanetidir. Öyle değil. En başta Rab Adem'e dedi ki sen işleyeceksin. Sen bakacaksın bu ağaçlara. Ben sana güç veriyorum. Bu ağaçlara bakasan hani sen yetiştirirsin. Ben meyveleri vereceğim yukarıdan ama senin yani emrine veriyorum. Hem ağaçları hem bütün hayvanları. Ne istiyor göstersin bunlar? Sanki Allah'la olan ilişkimiz kendiliğinden olmuyor. Kendiliğinden gelmiyor. Allah'la olan ilişkimizi ayakta tutmak için biz her zaman uğraşmalıyız, çalışmalıyız. Nasıl sen bedenini ayakta tutmak için çalışmak zorundasın? Aynı biçimde Allah'la olan ilişkiyi günden güne, hep günden güne çalışacaksın, uğraşacaksın. Kendiliğinden hiçbir şey olmuyor. Aldanma. Sanma ki her şey kendiliğinden gidecek. Rab onu gösterdi Adem'e. Şimdi git uğraş. Dördüncü büyük bir hakikat. O da yazıyor. Bir yaşam ağacı var idi. Yaşam ağacı var idi. Ve bütün kutsal kitapta bu yaşam ağacı sözü birçok defa geçiyor. İnsan onun yemişlerinden yedikçe sonsuz hayat kazanırdı. Yaşam ağacından yedikçe diyor, tamamen insanın hayatı tazelenirdi ve devam ederdi. Ne kadar büyük bir şey. Evet, sonsuz hayat kazanırdı. Allah'la beraber olmak sonsuz yaşamı demektir. Bu ağaç bir ağaç değil. Bu ağaç Allah'la beraber olmanın simboludur. Bu ağaç gösteriyor Allah'la birlikte bir bağlantın olduğu zaman bu bağlantı sürdükçe hayatında devam edecektir. Yani aslında bize sonsuz yaşam veren bir ağaç değil, Allah'ın kendisidir. Mezmur 36 ayet 9 şöyle diyor. Çünkü yaşam kaynağı sensin diyor. Davut bile bunu anladı. Yaşam kaynağı sensin. Allah diyor ki yaşam senden geliyor. Ve insan seninle birlikte kaldıkça onda yaşam var. Evet. Ve beşinci büyük bir hakikat. O da başka bir ağaç daha var diyor. Ne yazıyor? İyi ve kötüyü bilme ağacı. İyi ve iyilik ve kötülük ağacı yazmıyor. İyilik ve kötülüğü bilme ağacı. Ne demek bilmek? Kutsal kitapta bilmek her zaman tatmak demektir. Her zaman yani işin içine girmek demektir. Tamam mı? Hani iyi ve kötü bilmek, herkes iyi ve kötü biliyor. Ama bu demek değil ki iyi ve kötüyü tatmıştır. Ama kutsal kitaba göre iyi ve kötü bilme demekti. Ben iyi de tattım, kötülüğü de tattım. İyilik yapmaya da denedim, kötülük yapmaya da denedim. İkisinden. Bu ne gösteriyor bize? Bu gösteriyor insan serbesttir. Birçok kişi diyor ki ah keşke Allah bu ağacı koymasaydı. Hep orada kalacaktık. Hep cennette yaşayacaktık. Bu bütün başımıza gelen belalar, insanlığın başına gelen belalar olmayacaktı. Doğru mu acaba? Acaba Allah neden, ne logikayla, ne mantıkla bu ağacı oraya koydu? Daha hiç olmasın. Günah en baştan hiç olmasın değil mi? Günah olan kaynaklanıyor. Hiç düşündünüz mü? Buradaki büyük ders şu ki Rab orada bu ağacı koymakla gösteriyor. İnsan serbesttir. İnsanın seçme hakkı var. İnsan bir robot değil. İnsan bir köle değil. İnsan yani Allah'ın isteğiyle yürütülen bir robot bir makina değil. Hayır. Rab Adem ve Havva'yı orada bıraktı, serbest olsunlar. Ve bu serbestlik insanlığın özüdür. Serbest olmayan bir kişi aslında insan da değildir. Evet, Allah onu zorlamıyor, kendisine bağlı kalsın. Rab istiyor ki kendi kararıyla, kendi gönlüyle, yani karar vermiş kişiler ona bağlı kalsınlar. İnsan ne zaman isterse Allah'la olan bir ilişkisini sürdürebilir ve ne zaman isterse o ilişkiyi bozabilir. İyilik ve kötülük bilme ağacı bu demektir. Bütün bunlar şimdi anlattığımız bu sistem, bu bahçe, bütün bunlar bize insan ile arasındaki ilişkiyi gösteriyor. O önemlidir. Değil meyveler, değil ağaçlar, değil yeşillik, değil rahatlık. O düşünceden azıcık uzaklaşalım. Kişilerde öyle bir beyin var, böyle bir tendansiya var. Bütün bu şeyleri yani materyal olarak düşünsünler. Nerede bu bahçe? Neredeydi? Arabistan'da mı, Türkiye'de mi, İran'da mı, Azerbaycan'da mı, nerede? Kişiler bir yer arıyorlar. Cennet bahçesi neredeymiş? Hayır, bu önemli değil. Bir yer olarak değil, Allah'la olan ilişkimizin hakkında çok büyük öğretiler ve ders veriyor. Ama tabii ki iş orada bitmedi. Görüyoruz insan o bahçeden kovuldu. Demek ki artık onun Allah'la olan ilişkisi bozuldu. Onun için yaşam ağacına ulaşamıyor. Onun için artık ölüm var. Onun için insan artık ölecek. Ve Rab dedi ki artık insan bu günah işledikten sonra yaşam ağacına elini uzatmasın. Ve bir daha o yaşam ağacının meyvesinden yiyip sonsuza kadar yaşamasın diye o yolu kapadı. Hatta Yunus diyor ki yani işte alevli, kılıç taşıyan bir meleğe koydu, bu yolu kapadı. Demek ki bir daha yaşam ağacına ulaşamıyoruz. İnsanın fırsatı yok artık sonsuz yaşasın. Bu yaşam ağacı yok artık ortada. Biz kendimiz, kendi kendimizi ondan kopardık, koptuk. Sanki bir astronot, sanki bir kosmonot gibi o gemisine tek bir iple bağlıdır. Hani görmüşsünüz değil mi? Uzayda bir uzay gemisi var ama kosmonot yani astronot dışarı çıkmıştır. E nasıl yaşayabilirsin kosmosta? Onu hayatta tutan, onun yaşamını sağlayan incecik bir iptir, bir hortumdur. Ve ondan oksijen, kristalat geçiyor. Eğer o ipi koparırsa mecbur ölsün. Çünkü kendi kendine yaşam kaynağından kopardı. İnsan artık aynı biçimde yaşam ağacından koptu mu, aynı biçimde biz sonsuz yaşamı kaybediyoruz. Kim Adem ve Havva gibi günah işlerse kendini yaşam kaynağından koparmış oluyor ve en sonunda ölecek. Onun için Rab diyor ki günah işleyen her can ölecektir. Değil Rab ceza versin. Değil hani sanki bir sıca gibi, bir yargıç gibi herkesin peşini korsun. Biz kendi kendimize yapıyoruz bunu. Biz kendi kendimiz bu bağlantıyı koparıyoruz. Evet, kısaca anlatmak istedim. Cennet bahçesinin düşüncesi neydi? Ve birçok kişiler şimdi cennete gideceğiz derken, dediğim gibi bu en baştaki cennet düşüncesini transfer ediyorlar dünyanın sonuna. Ahiretten sonra. Allah son yargıyı yaptıktan sonra yine bir cennet olacakmış ve aynı biçimde olacak. Yine her şey materyal mı algılanıyor ve onun için düşünceler çok yanlış. Ama şimdi bakıyoruz Allah'ın kurtuluş planı ve cennet hakkındaki düşünceler. İncil'e göre. Ve bu da kendimizi yanlış düşüncelerden arındırmamız gerekiyor. İslamiyet'in yanlış öğretişleri var ve biz bunları artık yavaş yavaş yani her ne kadar biz hani İslamiyet'i reddettik diyelim, hani oradan bir işimiz yok diyeceğiz ama gene de birçok düşünceler oradan kalmıştır ve onları da tek tek kovalım. Muhammed Arap olduğu için cenneti öyle anlattı ki nasıl Araplara en çekici gelirdi. Kendi ordularını savaşa hazırlamak için onlara yeryüzünde olmayan şeyleri vaat etti. Ne eksik ise tamamı cennette olacak diye öyle bir vaatte bulundu. Mesela cennet bir dinleme yeriymiş birinci olarak. Ve birçok kişi bugüne kadar aynı düşünüyor değil mi? Müslümanları sanki kabul etmiyoruz ama gene de cennette dinleneceğiz. Öyle değil mi? Bu nereden geliyor? Arabistan'dan geliyor. Arabistan çok sıcak olduğu için gölge az. Cennette gene Kur'an'ın anlatımına göre konuşuyorum. Cennette gene bol bol gölge varmış. Bizde gölge çok Bulgaristan'da. Bize bu gölge lazım değil, değil mi? Ama Araplara işte eksik bir şey. Evet, rahat yastıklarda uzanılırmış. Kur'an'da öyle yazıyor. Cennette yastıklar varmış. Hani rahat rahat uzanacağım. Arabistan'da su yok. Cennette gene bol bol ırmaklar akarmış. Bizim için problem değil burada yani. Su istediğimiz kadar var burada. Cennette işte pahalı kumaşlardan yapılma divanlar varmış. Kısıtlı az olan şeyler, o da bol varmış. Bütün bu düşünce yanlıştı. Cennette herkesin yeni, sonsuz ve ölmeyecek bedeni olacak. İsa bunu kaç defa bize anlattı. İnsanların bedeni şimdiki bedenlerine benzemeyecek. Çok farklı olacak. Ne lazım bize yastık? Ne lazım bize dinlenmek? O zaman ihtiyacımız yok dinlenmeye. Sana önemli bir şey söyleyeyim. İncil'de de dinlemek vardır. Ama değil cennette, mezarda. Bizim dinlenme yerimiz mezardır. Çünkü dirilişten sonra bize gene iş bekliyor. Ha bakalım bu neymiş? Ona bir göz atalım. İkinci olarak, gene eski yanlış düşünceleri atmak istiyoruz. İkinci olarak cennet bir eğlence yeriymiş. Öyle diyorlar. Arabistan'da mesela meyve az. Cennette gene bol bol meyveler varmış. En güzel yentiler varmış. Değil mi? Kıt olan şeyler cennette bol olacakmış. İslamiyet'te içki yasak. Cennette gene şarap, ırmaklar akacakmış. Yeryüzünde olmayan orada bol olacak. Yeryüzünde zina yasak. Cennette gene her erkeğe istediği kadar kızlar varmış. Hatta çocuklar bile varmış. Bu yanlıştır. İnsanlar cennete girmiyorlar eğlenmek için. Biz bunları atalım. Ne dinlenmek ne eğlenmek için biz cennete giriyoruz, Allah'ı övmek için. Bizim işimiz, bizim yerimiz orası. Bu amaçla. Üçüncü olarak Kur'an'a göre 7 tane cennet varmış. Değişik değişik cennetler varmış. Her bir grup için ayrı bir Firdevs adında cennet varmış. Adım, Naim, Darulhult, Meva, Darusselam ve İlyun. Ya. Demek değişik halklar için değişik dereceler olacakmış. Biraz cennet, biraz daha fazla cennet, hepten cennet. Öyle bir dereceler varmış. Tabii ki bu yanlıştır. Tek bir cennet var. O da Allah'ın yanındadır. O da yok dereceler, yok bölmeler, yok işte duvarlar bilmem ne. Hayır, bu saçmalık. Dördüncü olarak yazıyor, hani cennet bir ödül imiş. Sen kazanıyorsun cenneti. Yani orada kişiler yeryüzünde yaptıkların sevapların karşılığı olarak yani cennete girme hakkını kazanıyorlar. Tabii ki bu yanlıştır. Hiç kimse cennete hak etmemiştir. Hiçbir insan yeryüzünde yaşamayacak da desin ki Allah'a bak bu kadar şeyler yaptım yeryüzünde şimdi senin yanında yaşama hakkım olacak. Hayır, böyle bir şey olmaz. Bu Allah'ın merhametinden gelen bir bahşiştir. Ve biz de ne kadar büyük işler yapsak Rab için, hiç kimse demesin, hiç kimse düşünmesin. Ben Rab için bunlar yaptım, artık hak ediyorum. Hayır, baştan sona kadar merhamete bağlıdır. Başka bir düşünce, beşinci olarak, cennete girmek için insan önce cehennemde günahlarını ödermiş. Evet, o Katoliklerde de aynı ve bazı Hristiyanlar bile öyle düşünüyor. Önce cehennemde gidiyorsun, çekiyorsun birkaç sene, artık yaptığın günahlara karşılık bir ceza biçiliyor sana ve ondan sonra da artık arındırıldın, temizlendin, şimdi artık cennete gir. Yani direkt mi cennete girmek için Müslümanlıkta bir tek yol var, cihatta öldürmek ya da öldürülmek. Onlar direkt mi cennete gitmeden transfer yani gidiyorlar. Tabii ki bu yanlıştır. Bunu anlamak için düşünelim cehennem ve cennet dediğimiz yani bu sözler aslında nedir? Bunlar insanların son halidir. Oradan çıkmak yok. Bir kişi ya sonsuzlukta Allah'ın yanındadır ya ondan uzaktır. Ya onunla bir ilişkisi var ya kopuktur. Ya sen onun şanını görüyorsun ve onun şanını paylaşıyorsun, ya ondan yoksunsun. Başka bir ortada bir şey yok. Üçüncü bir hal yok. Bir kişi son halini aldıktan sonra o da değişme fırsatı yok. Ne yanmaktan günahını ödeyebilirsin, ne kişiden kestikleri kurbanlarıyla, ne de onların dualarıyla. Hayır. Rab böyle olacak dedi mi, bu herkesin son halidir. Onun için biz daha büyük bir cinlilikle uğraşalım. Yok bilmem ne, kabir azabı, yok cehennemde yani günahlarını ödemek, bunlar hepsi insan düşünceleri. Uydurma sözler. Hayır. İnsan öldü mü, yani o ölüm anında her şey oraya kadar. O da bitiyor. O zamana kadar fırsat var tövbe etmeye. O zamana kadar fırsat var hani bir kişi Mesih'in müjdesini kabul etsin. O zamana kadar fırsat var Rabbinin bir ilişkimiz olsun. Ondan sonra geçtir. Ama en önemlisi, Müslüman cennetinde Allah yok. Gerçekten Müslüman cennetinde Allah yoktur. Bütün bu saydığım güzel şeyler Allahsızdır. Eğlence yeri, dinlenme yeri, her türlü ödül yeri ama Allahsız. Allah gene uzak kalacak. Gene onunla bir bağlantın olmayacak. Gene bir perde var. Düşünce olur. Ama İncil'deki öğretiş başka. Kesindir. Cenneti cennet yapan Allah'la olan beraberliğimizdir. Hani Allahsız bir cennette yaşamak istemiyorum. Allahsız bir cennet, cennet bile değildir. Allah'tan uzak kalmak zaten cehennem demektir. İncil'in anlayışına göre. Hatırlıyorum Türkiye'de Sabah gazetesi, biz orada yaşarken bir gün bir araştırma yapmış. Büyük manşetler yazıyor. Hani birinci sayfada her dinin inancına göre en güzel cennet kimin imiş? Bütün İslam, Yahudilerin, Budistlerin, Hinduistlerin tamamı hepsine yazmışlar. Tabii ki Müslüman cenneti birinci yere almış. Bu beklenirdi. Son yerde gene neymiş? Bütün Hristiyanların cenneti. En sıkıcıymış. Bütün gün Allah'ı övmek. Yani onun neresi güzel? Onun neresi yani çekici? Onun için zayıf. Beğenmiyoruz. İşte insanda ne kadar kaba bir düşünce var. Ne kadar yani Allah'tan kaçmak düşüncesi var. Bize iyi gelmiyor. Allah'a yakın olalım. Yani normal bir insanın içindeki günah ona o düşünceleri itiyor. Hatırlıyorum böyle İskra adında bir köye gittiydik. Bir cenaze vardı. Ve imansızlar bizim tarafımızı sarmaya başladılar. Ve çok gergin bir hava vardı. Yani işte taşlayın, arabanın gumalarını kestiler. Ondan sonra biraz böyle muhabbete girdik. Birisiyle konuştum, anlattım. Adam bana soruyor ki, iyi de sizin cennetinizde sigara var mı? Yoksa ben orada istemiyorum, orada yaşayayım. Tamam. Abi diyorum, senin beyaz cilen olmayacak, yani tamam mı, sigara çekersin. Tamam. İşte Allah'ı sevmeyen kişi, Allah için yaşamak, Allah'ı övmek ona sıkıcı geliyor. Ne? Bu mu cennet olsun? Bunun neresi güzel? Ona ceza gibi geliyor. Allah'a hamd etmek, Allah'ı övmek, yani ondan uzak olan bir kişi için sanki bir ceza gibidir. Ama kim Rab Allah'ı severse, onun için bütün yemişler, yastıklar ve başka eğlenceler önemsiz ve sıkıcı kalıyor. Bana ne yastıklardan, bana ne yemeklerden, bana ne hurilerden. Bunlar hepsi boş şeyler. Asıl cennetin özü Allah'ı övmek, onun yanında olmak, onunla yani bir bağlantımız olsun. Şimdi bunu bıraktık. Bunlar hepsi eski yanlış şeyler. Ama şimdi İncil'e bir bakalım. İncil'e göre cennet nasıl olacak? Ve o da gerçekten yeni fikirler için açık olalım. En başta anlayalım ki cennet sözü bence bir benzetmedir. Nasıl? Sık sık benzetmeler kullanılıyor. Ruhsal bir hakikati zor anladığımız için Rab bizi anladığımız şekilde, anladığımız şeylerle hani bir benzetme yapıyor da ruhsal hakikatleri anlayalım. Mesela ben iyi çobanım. Nasıl? İsa bayağı çoban mı? İsa bayağı koyunlarla mı uğraştı? Balkanlarda gezdi, hayvanlarla mı? Ne demek istiyor? Ben iyi çobanım. Değil mi? Hemen anlıyoruz. Bu bir benzetme. Ben koyun, İsa benim çobanım. Bunu hemen anlıyoruz. Demek bu söz bir benzetme gibi. Demek benzetmeyi açık öğretişi karıştırmamak gerek. Tamam mı? Benzetme başka ve açık öğretiş başka. Onu karıştırmayalım. Cennet hakkında da birçok benzetme var. Ama aynı anda Rab bize açık konuşuyor. Benzetme olmadan. Mesela okuyorum açıklama Vahiy 21. bölüm 3 ve 4. Bakın Allah'ın evi insanların ortasındadır. O onlarla birlikte oturacak. Onlar onun halkı olacaklar ve Allah'ın kendisi onların arasında olacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Ölüm de artık olmayacak ve artık ne yas tutmak, ne ağlamak, ne de acılar olmayacak. Çünkü evvelki şeyler yok oldu. Bak bu düz bir anlatım. Burada bir benzetme yok. Cennet aslında cenneti yapan budur. Allah'ın kendi halkı arasında oturması. Budur cennet. Yani bu bütün benzetmelerden daha üstündür ve daha kolay anlaşılıyor. Açıkçası budur. Biz Allah'ın yanında olacağız ve bir daha ölmeyeceğiz. Cennet bu. Kısacası. Gene de benzetmelere bakarsanız yazıyor ki cennet kuzunun gelinidir. Kuzunun gelinidir. Açıklama 21 ayet 2. O da açıkça yazıyor ki ben Allah'ın gelini gökten gelen bir gelin gibi gördüm. Bütün kurtulmuş olanlar bir tek geline benzetiliyor. Kimse demesin ben İsa'yla evleniyorum. Öyle bir şey yok. Bütün topluluk, bütün yeryüzündeki imanlılar İsa Mesih'in bedeni oldukları gibi başka bir benzetme diyor ki Mesih'in gelinidir. Biz bütün olarak yani bir tek gelin olarak Mesih'e verileceğiz. Evet, bütün kurtulmuş olanlar bir tek geline benzetiliyor. Ona aynı zaman kilisede diyoruz. İsa bu dakikada bu gelini hazırlıyor. Efesler 4:25'te şöyle yazıyor. Bu şimdi bir yeryüzündeki evliliğiyle bir benzetme yapıyor. Ey kocalar diyor. Mesih kiliseyi sevdi ve onun için kendi canını verdi. Siz de karılarınızı tıpkı öyle sevin. Mesih bunu yaptı. Kiliseyi su ile, hani kendi sözüyle yıkayıp paklasın ve öylelikle kutsal kılsın. İstiyor kiliseyi çok şanlı olarak kendi yanına alsın. İstiyor kilisenin üstünde hiçbir leke, hiçbir buruşukluk, hiç öyle bir şey olmasın. Hayır, istiyor kilise kutsal ve kusursuz olsun. Evet, Mesih kendine dakikada bir gelin hazırlıyor. Ve cennet dediğimiz bu oldu. Bu olacak. Hani şimdi sanki gelin hazırlık yapıyor. Ama hazır olduktan sonra birlikte nasıl bir karı koca birlikte yaşayacak. Değil mi? Bütün hayat. Aynı biçimde şimdi yani biz bu hazırlığı yapıyoruz. Aynı zaman değil bir gelin. Aynı zaman cennet bir kasabaya benzetiliyor. Daha doğrusu Yeruşalim, Kudüs kasabasına. Bir kasaba. Artık bahçe düşüncesi yok. Kasaba düşüncesi var. İncil'e baktığınız gerekli bahçe yok. Bir kasaba var. Yazıyor bu kasabanın içinde ırmak, ağaçlar var ama asıl düşünce bir kasaba. Ne fark var burada? Bahçeler daha fazla kısa bir zaman eğlenmek için yapılıyor. Değil mi? Sen bahçede yaşamak istemezsin. Kasabada yaşayacaksın. Ama kasabalar uzun zaman beraber yaşamak için yapılıyor. Bahçe geçici bir şey. Birkaç saat orada geçiriyorsun ama kasaba bütün hayatını orada geçiriyorsun. Aynı biçimde Rab diyor ki ben sonsuz kalıcı bir kasaba size getireceğim. Evet, merkezde, centerde Allah'ın kendisi var. Biz hep onunla ve birbirimizle beraber kalacağız. Dördüncü olarak yazıyor cennet çok şanlı bir şeydir. Çok şerefli bir şey. Yani açıklama Vahiy 21 ayet 11 şöyle yazıyor. Allah'ın şanlılığı ondaydı. Onun şılaklığı kıymetli taşların şılaklığına benzerdi. Sanki yeşil kristal gibi. Ondan sonra anlatıyor 12 kıymetli taşlar. Altından yapılma bir sokak sanki camdan imiş. Bütün bunlar gösteriyor ne kadar pahalı, ne kadar kıymetli, ne kadar şanlı olduğunu. O şanlılığa bakarken insanın ağzı açık kalıyor. Evet, materyayı aşan ondan daha büyük bir şey vardır sanki. İstanbul'da kapalı çarşıda sokak sokak hani değişik mallar satılıyor. Ve birkaç sokakta altın satılıyor. Ve sabah biz bazen 9 saat 10'da odan geçerken tamamı bütün tüccarlar, esnaflar böyle kendi mallarını dizmeye başlıyorlar. Ondan sonra ışıkları saldıkları zaman bir gör. Yani sağda kilolarca altın, 100 metre altın, solda 100 metre altın. Tamam mı? İnsan artık bu altının değerini para olarak hesaplamıyor. Bu artık önemli değil. Ama oradan geçerken bütün bunun ihtişamı, bütün bunun güzelliğini, hani insanı bambaşka bir düşünce getiriyor. Ve İncil hani altından sokak böyle sözünü kullanırken bunu göstermek istiyor. Dişini kaç para yapıyor, ne kadar değerlidir ama bunu yapanın şerefini ve şanını gösteriyor. Beşinci bir büyük bir fikir. Cennette Allah'ın eski ve yeni halkı birleşiyor. Ne demek istiyorum? İsrail halkı, İsa'dan önceki Allah halkı ve şimdi kilise, İsa'dan sonraki, yani şimdiki halkı birleşiyor. Ve bunu göstermek için değişik benzetmeler kullanıyor. Yazıyor ki o da 12 kapısı varmış. Ve diyor ki onlar İsrail halkının cinsleridir. Ve sıralıyor onların adlarını. Ve aynı zamanda yazıyor 12 tane temel kayaları varmış. Bu kasaba temel kayalarla kurulmuş. Yazıyor ki bunlar kuzunun apostolları, elçileridir. Yeni antlaşmadaki halkı kastediyor. Rab iki ayrı cennet yapmadı. Birisi yani eski Allah halkı için, birisi yeni Allah halkı için. Ama ikisi bir yerde gösteriliyor. Sonra 6. yerde cennette sonsuz yaşam olacak. O da yazıyor 21 açıklama 2 ayet 7 yaşam ağacı gene orada olacak diyor. Demek kasabanın ortasında bir ırmak yaşam suyu veren bir ırmak olacak. Demek eski cennette Aden bahçesinde kaybedilen sonsuz yaşam orada yeniden kazandırılacak. Ve son olarak yazıyor, cennette yazıyor, sonsuzlara kadar Allah'a hizmet edeceğiz. Açıklama 22, 3 ve 4, yani vahiy, şöyle yazıyor. Ve artık hiçbir lanet kalmayacak. Allah'ın ve kuzunun kral iskemlisi o kasabanın içinde olacak. Onun hizmetçileri de ona hizmet edecekler. Onun yüzünü görecekler ve onun adı onların alınlarında olacak. İşte bizi bekleyen budur. Rab'le birlikte olacağız. Rab'in yanında olacak. Tamam mı? Rab'in adı bizim alnımızda yazılacak. Bir peçet gibi, bir mühür gibi. Bu benimdir. Bu benimdir. Söylüyor. Ve diyor biz onun kral iskemlisinin önünde olacağız. Sen düşün eskiden bir kralın hizmetçisi olmak ne kadar şerefli bir şeydi. Ne kadar büyük bir şey. Hani bu parayla ölçülmez bir yani şan ve şeref kazanıyorsun orada hizmet ettiğin zaman. İşte bizi bekleyen cennet budur. Rab'le birlikte olmak, Rab'le yaşamak ve ona hizmet etmek. Eğer yeryüzünde hizmet etmeye, Rab'be hizmet etmeye sevmezsen, sonsuzlarca hiç bitmeyen bir hizmet nasıl gelecek sana? Eğer yeryüzünde onu övmeye sevmezsen, sabahtan akşama kadar sonsuzlukta ona övgü getirmek sana nasıl gelecek? Demek istiyorum bizi bekleyen bu olduğuna göre biz daha bu yeryüzünde başlayalım böyle hareket etmeye. Rab sizin olsun.